Ayrım 35.
Beyazıt'a geldiklerinin ayırdığına kalabalık cinen binenler de vardı birden. Fırlayıp atladı tramvaydan. Küllüğe uğrama isteği yaz günleri alışkanlığıydı. Kim olur o daracık kışlık kahvede birkaç kağıt oyuncusundan başka? Bu saatte onlar da yoktur. Beyazıt havuzunun yanından geçerken üniversiteye girip çıkanlara baktım. Tanıdık birilerini aradı. Kim olacak? 2 yıldır kayıt yenilemenin dışında uğradığımız yok. Deli Hafız'ın çınar altı ile cami duvarı arasına sıkışmış lokantasını geçip sahaflara girince yağmur başladı. Saçak altlarından koşturarak geçti dar sokağa. Çadırcılar çarşısından kapalı çarşıya daldı. İstanbul'un her mevsimde sevdiği yöreleriydi. Bu kış soğuğunda daha da çok seviyordu kapalı çarşıyı. Oh ne yağmur ne kar artık. Çarşı kapıya açılan dar bir iç sokaktaki handaydı Sabahattin abinin iş yeri. Gıcırdayan tahta merdivenleri çıkıp sofa loşluğunda genişçe yere varınca karşıdaki açık kapıdan göründü Sabahattin usta. Eğilmiş tezgahın altında bir şeyler aranıyordu. Başını kaldırıp da yaklaşan Halil'i görmesiyle yüzünün kara yaz sertliği çocuksu bir gülümsemeyle dağılıverdi hemen. Dikelip ardındaki duvara yaslandı. Hangi dağda kurt öldü dedi. Epeydir uğramamıştı ya, bu takılması sevgi bildirisiydi ustanın. Otur dedi. Karşısındaki minderli sandığın üstündeki öteberi bir yanlara dağıtıp yer açtı. Giz verir gibi eğilip sesini alçaltarak aldı hemen de. Reşat buradaymış, duydun değil mi? Yo, nereden duyacağım? Bildiklerinin tümünü bir çırpıda fısıl fısıl anlatıveren Sabahattin ustayı dinlerken hem kızıyor hem sevdiğini düşünüyordu bu adamı. Ağzında bakla ıslanmıyor herifin. Herkese mi böyle? Değildi, biliyordu. Kendisine tanınmış ayrıcalıklı konumun payı, etkisi vardı belki de bu gevezelikte. Yanlışa bencil bir ödün vermiş olmanın suçluluk duygusuyla kendine kızıyordu bu kez de. Dede Ahmet'i tanır mıydın sen? Duydum. İşin bir yanı da ondaymış ya geride dururmuş o. Bu kez de ondan aldı. Anlatıp duruyordu. Geniş demokrat cephe kuracaklarmış artık. Gizli çalışacak bunlar. Daha işe başlarken tüm gizleri ayakkabıcılar sokağına dökülmüş. Bakalım ne kadar sürecek bu iş. Frene basmış şoför gibi durup dik dik baktı Sabahattin usta. Göreceksin dedi, bir bok yapamaz bunlar. Reşat da kaçıp yukarı mı gider ne yapar bilmem. Gitsin. Yandaki büyük odada çalışan çıraklara seslenip bir şeyler sordu. Biri fırlayıp geldi. Tamammış, götürüyorlarmış papuçları mağazaya. Zenne işi dedikleri kadın ayakkabısı yapıyorlardı Beyoğlu'ndaki büyük mağazalara. Tekin parasını alıyordu ayakkabıcılar. Papucun öteki teki mağazanındı. Bu konuyu açıp gene sövüp saymalara başlayacak diye bekledi ya, usta bugün partinin çalışmaya başlamasını öyle takmıştı ki böyle şeyleri anımsayacak durumda değildi. Döndü Halil'e. Sen ne yapıyorsun dedi. Gülümseyerek baktı Halil. Ne diyecekti? Vallahi Sabahattin abi dedi. Sen ne diyorsan ben de onu diyorum. Biliyorsun ben pek tanımam bunları. Yıllardır ortada bir şey yok, onu görüyoruz. Kimine anlatamıyoruz bunu işte. Lök gibi oturdular yıllar yılı. Şunun bunun başını belaya sokacaklar şimdi de. Kızmaya başlamıştı ustaya. Ölçüsü ne bu herifin? Adamlar yapsa suç, yapmasa suç. Bir işe kalkıştığımızı görsün, yarın bize de ver yansın edecek. Edecekse edecek. Konuşmak tek mutluluğu. Az kimsenin gözünü açmadı onun bu çenesi. Asıl doğruyu bulmak herkesin kendine düşer. Konuyu düşünmeye çağırıyor adam. Az şey mi bu ülkede? İşin iyimser yanı bu. Evet, iyimser yanı. Öte yanını düşünüp dertlenmenin ne yararı var şimdi? Bu adam böyle. Akıl almayacak bir çabuklukla elindeki işini yapar bir yandan da. Bunca sözün içinde kahverengi deriyi ne güzel çekti kalıba. Sözlerin bilmem kaçıncı kez yinelenmesinden bıkmış kalkıyordu ki ustanın merdivenlerde gördüğü birine sevinerek doğrulmasıyla duraladı. Gel gel dedi Sabahattin usta gülümseyerek yaklaşan adama. Sana sözünü ettiğim bizim Halil arkadaş işte. İyi denk geldi, otur. Halil'e döndü. Bak bakalım, tanıyacaksın mı bunu? İlk karşılaşmanın sallantılı boşluğunu kapatma çabasıyla ipucu verme gereği duymuş olmalıydı, ekledi hemen. Ankara'daki tutuklamalardan filan. Basri bu, Sivas'tan. Bakırsı, çilli yüzüne özenle çizilmiş izlenimi veren dudakları, biçimli burnuyla, geniş alnını sınırlamış kızıla çalan açık kestane renkli saçları, bütün yüzüne sevecen bir köylülük kazandıran gülümser yeşil gözleriyle belleğe hemen oturabilecek bu adamı hayal meyal anımsamıştı Ankara'dan. Onu salıverdikleri günlerde gelmişti cezaevine. Yaklaştı Basri. Uzanıp sımsıkı sıktı elini Halil'in. Anımsamıştı o da. Bizim cezaevine geldiğimiz günlerde sizi bırakıyorlardı dedi. Ruşen Zekiler de Sivas'ta da Basriler tutuklanmışlardı daha önce. Adını çok duymuştu. İlk kez karşılaşıyorlardı. Bir şeyler diyecekti Basri ki kalmadı. Oturur oturmaz Sabahattin usta al demem. Geldiğinde Halil'e söylediklerini aynı coşkulu fısıltıyla yinelemeye başladı. Basri'nin tepkisi de tıpkı Halil'inki gibiydi. Babacan bir gülümsemeyle dinliyordu sadece. Usta konuşmayı aralayıp düşüncesini sorduğunda Basri'nin verdiği yanıt da onun daha önce söylediği kırık dökük sözleri öylesine okşuyordu ki sıcak bir ilmekle bağlanıvermişti daha ilk görüşünde bu adamı. Usta susunca tanışma yolu karşılıklı bir iki söz ortak yönlerini yeterince ortaya çıkarmıştı. Kalfanın elinde çizilmiş köseleler, deriler, yandaki odadan ustaya bir şeyler danışmaya gelmesiyle anlaşmış gibi birlikte kalktılar. Merdivenlerden inip çarşıya girerken Almanların Stalingrad'daki yenilgisi üstüne duydukları sevinci bölüşür gibi bir iki tümce söyleşiyi yürütme isteklerinin açıklanmasına yaramıştı. İlerideki kahvede oturma önerisinde Halil önce davrandı. Dört yol ağzındaki köşe kahveye girerlerken karşı duvardaki saate baktı 11'e geliyordu. Acıkmaya başlamıştı, kahvaltı etmemişti bugün. Ekmek karnesini de çocuklara bırakmıştı dün akşam. Beyazıt'ta üniversite lokantasında tanıdık garson Hafız vardı. Karnesiz günlerinde idare ediyordu onları. Biraz oturup konuştuktan sonra oraya gidelim diyecekti. 5 kağıt ağır gelmeye başladı cebinde değil mi? Arkada duvar dibindeki masaya bir konuşmaya oturdular. Akıl edip yeniden saate baktığında 1'e geliyordu. Çoğu kez çocuklarla kaptırdıkları her şeyi unutturan coşkulu konuşmalardan biri de değildi. Değinilmeyi bekleyen o kadar çok sorun vardı ki birbirini çağrıştıran dokunmalarla saatler ilerlerken ne açlığını anımsamıştı ne lokantayı. Dünyanın durumundan alıp TKP'nin geçmişi, geleceği üzerine koyuldukları söyleşi günlük yaşamlarına gelip takıldı sonunda. Daha yeni tezkere alıp gelmişti Basri. Yedek subayda çavuş çıkarmışlar. Trakya'da yapmış askerliğini. Rahatmış, pek sorun çıkmamış. Alayın yazıcısıymış. Mah'ın kendisiyle ilgili gönderdiği gizli yazılar bunun eline geliyormuş. Yanıtlarını da ona yazdırıyormuş albay. Gülmece gibi anlatıyordu. Pendik yakınında bir köyde oturuyormuş 2 küçük kızı karısıyla. Karısı öğretmenmiş orada. Aylardır iş arıyormuş o da. Kendi durumlarından, arkadaşlarıyla aldıkları karardan söz etmemek için güç tutuyordu kendini Halil. 2 saat önce tanıştığı kişiye en gizli şeyleri açmaya kalkana devrimci değil, olsa olsa deli derler oğlum. Bu adam demez. 2 saatlik tanışma mı bu bizimki? O zaman anlayış eskidenmiş. İnsanoğlunun 2 saatlik dediği 2000 yıllık kazanımıyla karşı karşıya oturmuşuz burada biz. 2 komünistiz konuşan 2 kişi değil. Başladın gene coşkuculuğa. Coşkuculuk moşkuculuk. Tam yüreğiyle yaşayan adam bu. Sorun o mu ulan sersem? Gizli poliste neyi ne kadar saklayacağını nereden biliyorsun? Bu yüreğiyle polisle konuşmaz bu adam. Tutamadı. Mazlumu sordu. O da tanıyormuş Ankara'dan o kadar. Duygularını belli eden bir söz çıkmadı ağzından. Bir sessizlikle üsteledi tutamayıp. Güvenilir biri miydi Mazlum? Kısa bir duralamadan sonra biraz isteksizce yenilerde pek bilmiyorum dedi Basri. Nedir ne yapar kötü bir şeyini duymadık. Kurnaz köylü gülümsemesiyle ekledi. Bu işler belli olmaz bilirsin. Dünya da değişiyor, insanlar da. Kalkmaya davranınca lokantaya gitme önerisini yaptı Halil. Olmayacaktı. Mihri'ye uğrayacağına söz vermişti bugün. Geç bile kalmıştı. Koşturarak inecekti Mercan'dan. Oradan da Karaköy'e. Sümerbank dermiş Mihri, Bankalar Caddesi'nde. Halil'lerin çeşitli soruşturmalarda karşılaştıkları attı Mihri. En iyi bundan öğrenebilirsin. Sordu. Yedek subayla birlikteydik dedi Basri. Amerika'da okumuş, ekonomi yapmış orada. Komünist değil mi? Başını salladı gülerek ekledi. Amerika'dan sıkı adamdır. Bizim eskilere benzemez. Tanımak istediğini söylese miydi? Kalmadı. Duyumsamış gibi tanıştırayım seni de istersen dedi Basri. Sakıncası yoksa. Sanmam dedi. Birazını ararım ben gene. Gel dese takılıp peşine gitmek için can atıyordu. Öylesine yakınlık duygusuyla dolup taşıyordu içi. Ayrıldılar. Cuma'ya buluşacaklardı bu saatte gene bu kahvede. Sıra elbisecilere bakarak yürürken aralarında geçen konuşmayı düşünüp değerlendirmeye başlamıştı tek tek. Asıl gündemde olan bugün ne yapmaları gerektiği sorununa, daha doğrusu ne yaptıklarına değinmemişlerdi. Eskilerde sözün ettikleri, olup bitmiş, geçip gitmişlerin dökümüydü bir tür. Nazım muhalefeti, Kerim Sadi'nin troçkisliği, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın yiğitliği falan filan. Kıvılcımlı'yı iyi tanımıştı Basri. Burada kaldığı yıl peşinden ayrılmamış dediği. Hasan Ali'leri de biliyor. Nazım'a gitmiş bir gün evine. Uzun uzun konuşmuş. 1 Mayıs gözaltı olayını anlattı. Müteferrikaya toplamışlar bunları. Komiser yaklaşıp afur tufur edecek olmuş. Doktor Hikmet atılmış dikilmiş herifin önüne. Sen kimsin be? Valinin polis müdürünün köpeğisin. Hadi çek arabanı demiş. Gık diyemedi herif. Dönüp gitti diyordu. Ayva göbekli, burma bıyıklı, kelle kulak yerinde biriymiş. Anlı şanlı giysiler içinde bay komiser. Lütfü Erişçi'yi anlattı inceden dalga geçerek. Herkesi topluyorlar o zamanlar. 1 Mayıs günlerinde. Bu da beklemiş, beklemiş, bakmış gelen yok. Sırtlamış yatağı yorganı gelmiş müdüriyeti. Gülfekten kırılıyordu anlatırken. Turgut'u anlatayım ben de. Onun büyük dostuydu. Sürgünde o da. Böyle sıcak, canlı öyküleri, sevgi dolu anıları dinlemeyi pek severdi eskiler üstüne. Bu tür heyecanlı anlarında olduğu gibi dağılıp gitmişti yemek isteği. Lokantadan vazgeçti, döndü, yürüdü aşağı doğru. Kuyumcular çarşısından geçip çıktı büyük kapıdan. Nuri Osmaniye çıkışında üzüm fındık satılan sergiyi görünce imrendi. Bir külah alıp koydu cebine. Çocukluğunu anımsadı yerken. Leblebi şekerine düşkündü küçükken de. Akşama kadar tutar bu. Balık alıp götüreyim çocuklara. Bu akşam da onlarla yiyelim. Konuşmamızı anlatayım. Partiyle yakınlığı var belli ki bu Basri'nin. Mihri'nin merkez komitesi üyesi olduğunu duymuştuk. Kemal'den mi geldiydi? Rahmusta'dan duydu belki. Rahmusta'dan böyle söz çıkmaz. Yok, Nihat demişti. Kimden olduğunu söylememişti. Ben gidip bir konuşayım şu adamla. Basri dövüyor. Bakalım bizimle konuşmaya yanaşacak mı? Burnu havadaysa herifin. Komünistmiş. Burnu havada olur mu komünistin? Amerika'dan geliyor. Amerika I love you. Geçenlerde Seher'le gittikleri bir Amerikan filmindeki şarkıydı. Çok sevmişlerdi ikisi de. Kocaman ülke Amerika. Okulda coğrafya kitaplarında, istatistik tablolarında ya baştaydı ya da Sovyetler Birliği'nden sonra ikinci, hemen de tüm üretim alanlarında. Amerika'nın başında Roosevelt'in olmasından da özel bir mutluluk duyuyordu. Komünist filan değil ama adam tam demokrat. Bir de Wallace, yardımcısı, solcuymuş diye duymuştu. Gizli sol. Faşizmin kazanması olası mı böyle bir dünyada? Acı faturayı bizimkiler ödüyor ama ne haber? Bizim de keyfimiz tıkırında. Ben esmeri fındık ile beslerim. Hem de üzümlü fındık. Kuru üzümleri gevrek fındıklarla ağız dolusu tatlı tatlı çiğnerken Malatyalı Fahri'nin sarı kordelam sarı türküsü bir yerlerden fırlamış kulaklarına saldırıyordu sanki. Herif amma bağırır avaz avaz. Ben esmeri badem ile beslerim, yandım hey. Amerika I love you. Bir sinemaya mı gitsem? Doğru dürüst film yok ki. Havada amma pis. Tam ahmak ıslatan. Adliye kıraathanesine gidip gazetelere filan bakarım. Oradan Hüseyin abiye. Nuri Osmaniye çıkışında çemberli taşa kıvrılıyordu, vazgeçti. Tam tersi yöne dönüp Mahmut Paşa'ya inen ara sokakta yürümeye başladı. Yağmur birden artınca koşturup çarşıya girdi gene. Sandal bedestenine giden aralıktaydı. Biraz yürüyüp de solda açık artırma salonunun önüne gelince duraladı. Üniversiteye ilk girdiği günlerde birileriyle girip seyretmişlerdi, onu anımsadı. Oğlanın neydi adı? Çarşıda yürürlerken önerip götüren de oydu. Uyarmış da sakın artırmaya katılmayın diye de anlattığı bir olaya ne gülmüşlerdi. Bir gün babası eve gelmiş, elinde kocaman bir asma terazi, koca koca dirhemleriyle. Buraya girmiş adam, terazinin ucuza gittiğini görünce tutamayıp o da katılmış artırmaya, üstünde kalmış. Evde sürünüp durdu o terazi diyordu oğlan. Annesi de çok kızmış. Camdan baktı, kalabalıktı içerisi. Amfide oturanların gözü yandaki masa üstüne dizilmiş bir şeylerdeydi. Herkes başkasını atlatıp kapmanın peşinde. Kazığı yiyorlar böylece. İyidir, yesinler. Girip seyretsem mi? Huç, heybe benzeri bir şey var, onu alayım ben de. Tutuklanırsam işe yarar. Yürü ulan, iyice başı boşluğa vurduk. Beşiktaş Hüseyin abiye gidecektim. Gitmeyeceğim. Bugünü geçirip mazlumla buluşunca artık değişecek her şey. İşe koyulacağız. Daha neyi nasıl yapacakları üstüne kesin bir şey konuşulmamıştı. Seni biriyle tanıştıracağım demişti mazlum, o kadar. Peki şimdi benim gidip de Fatih'e gene çocuklarla oturup saçma. Belki de benim artık hiç görmemem gerek onları. Doğrusu o. Amma tatsız be. Olmaz. Hem o daha kötü. Birden kesiverdin mi iyice göze batar. Demek sen önemli, gizli bir şey yapıyorsun. Yapacağız. Yapmayacak mıyız? Çocuklar da bilecek. Sırası geldi mi birlikte çalışacağız. Daha var sırasına. Hem bilecekler hem bilmeyecekler. Küçük bir alana çıkınca çarşının ünlü Çukur muhallebicisini buldu karşısında. Hep isterdi gelmeyi. Doğruca girdi hemen. Doluydu. Altı üstü bir avuç yerde oturacak bir yer bakındı. Birileri kalkınca kapı yanındaki bir masaya ilişiverdi. Bir de kız vardı masada. Gidenlerle değilmiş bu demek. Su muhallebisi yiyordu kız. O da bir su muhallebisi söyledi. Yan gözle baktı. Yolunmuş incecik kaşları, dolu kaşığı ağzını uzatırken araladığı kırmızı boyalı dudakları, ileri camın ötesine dikili fıldır fıldır kara gözleriyle belli malın gözüne benziyor. Birini bekliyor bu. Tek başına böyle. Kimseyi beklediği de yokmuş. Bitirince kalktı. Garsona parasını ödeyip çıktı. Kalkarken de gözlerini şöyle bir dikti Halil'e. İçten içe gülümsedi mi ne? Mahmut Paşa'ya açılan kapıya doğru giderken de dönüp baktı cam arkasından. Uzaktan göz göze geldiler. Gel mi diyor. Başka ne diyecek? İyi, kız peşine düşeceğiz. Turgut olsa kaçırmazdı iti oğlu it. Kalktı. O da o yana gidecekti. Mahmut Paşa'dan ineyim. Parayı ödeyip çıktı. İleride kemere benzer bir duvar dibindeki iş yeri önüne serilmiş terliklere bakıyordu kız. Şöyle bir dönünce gene göz göze geldiler. Gözlerini ağırdan sergideki terliklere indirmişti ya, iyiden gülümseyerek bu kez. Gözleri de kara kara, çingene olmasın, ne olmuş olursa. Seher'den boylu bu. Şimdi Seher'le bunu böyle karşılaştırmak da... Bacaklarına bak. Çorabı kaçmış bunun. Garibana benziyor. Ne garibanı be? Öyle maldır ki bunlar. Saçları da güzel ama. Boyalıya benzemiyor, kestane. Tam yakınından geçiyordu ki kız evirip çevirdiği terliği beğenmemiş gibi bıraktı sergiyi. Halil'in hemen peşi sıra yürümeye başladı. Beğenmediniz galiba. Dönüp de yaklaşan kıza niye bunu söylediğini kendi de bilmiyordu sanki. Bilmez mi? Öyle iyi biliyordu ki. Bekliyormuş gibi yanıtladı kız. Çok adi şeyler dedi ve yoluna bakmalı gene. Evet, her şeyin iyisi orada. Vitesi bozulmuş gibi tutamamış eklemişti ve yoluna çıkmalı. İyi, birlikte gidersiniz işte. Kendini öyle yabancılaşmıştı ki daha ilk adımlarda bu yükün altından kurtulamayacak duygusuna kapıldı. Sözleri de başkası söylemişti sanki. Bir şey mi alacaksınız siz de? Yo, arkadaşlara filan uğrayacağım. O da yalan. Benim ne arkadaşım var Beyoğlu'nda? Belki bir sinemaya giderim. Al bir tane daha. Beyoğlu'nda hiç sinemaya gitseydi bari. Filmler haftasında ikisi birden oynar bu yanda. Hem de yarı fiyatına. Sarayda güzel bir film varmış dedi kız. Ben de düşünüyorum. O da oldu. Ülkeye kapıldı kapılıyordu. Birden yürüyüp gitmek geldi. İçinden yapamadı. Ne oluyorum sanki? Köylüler gibi. Havada böyle dedi kız gene gülümseyen bir yan bakışla. Evet, tam sinema havası. Onu demek istedi. Saçak altlarından yürüyorlardı. Artı eksili inceden sürüp giden yağmur altında ıslak ıslak parıldayan parke taşlarıyla pek az rastlanır biçimde boştu Mahmut Paşa yokuşu. Ara sıra yokuş inip çıkan kamyonlara, arabalara kalmıştı yol. Her gün şemsiye alırım, bugün almadım. Sözünü gene gülümseyen bir yan bakışla tamamladı kız. Bir yerde mi çalışıyorsunuz? Ben mi? Yok ben. Bir duralamadan sonra terziyim ben kendim dedim. Terziymiş kendisi. Atölyeleri çarşı kapıdan kum kapıya inerken oradaymış. Yüksek kaldırımda oturuyorlarmış. Kule dibine yakın. Kızın doğal konuşması onu da durultmuştu biraz. Ne var yani? Yan yana yürüyorlardı işte. Yahudi mi acaba? Benzemiyor. İstanbul'a geldiği yıllar böyle bir olay yaşamıştı gene. Laleli de bir kızın peşine takılmıştı akşam karanlığı. Ara sokağa girince durup konuşmuştu kız. Acele teyzesine gidiyormuş. Yarın Beyazıt'ta Singer'in önünde buluşalım demişti. Çirkinceydi. Dili de peltekti biraz. Mücellay'da adı da unutmuyordu. Unutulur adı mı? Buluşmaya da gitmemişti. Bunun adı ne? Pat diye sorulur mu? Mücella olmasın bununki de. Gülecekti tuttu. Doğallaştı ama. Daha güvenli olmuştu kendine. Yaya yolunda gelip gidenleri kollayarak Sultan Hamamı'na inerlerken uzun süren sessizliği kız bozdu gene. Öğrenci misiniz? Öyle sayılırım. Sayılırım da nereden şimdi? Yaşam öykünü anlat bari. Ağzımdan çıktı işte. Nereden şey yaptınız? Yine o gülücüklü yan bakışıyla bilmem dedi kız. Öyle geldi. Epey denemesi var demek. Gözü açık. Adınız affedersiniz. Lucien. Lucien mi? Ne ulus oluyor bu? Soramadı da. Hafiflemiş gibiydi. Korkacak ne var? Türk filan değil. Sultan hamamını geçip de seherle birkaç kez gelip oturdukları muhallebici Hacı Recep'in önünden geçerken burkulur gibi oldu. Bir de girip oturalım deseydi tamamdı. Sizin adınız? Sen sordun o da soracak. Selim dedi. Biliyordu. Hepsi de yakışıksızdı yaptıklarının. Büyütecek kadar da değil. Ne olacak yani? Eminönü'nde çok beklemeden bindikleri Maçka Eminönü tramvayında hemen yer bulup oturdular yan yana. Kızın sorularına kısa kısa yanıtlar veriyordu. Malatyalıydı. Tarihte okuyordu. Bir iki sınavı kalmıştı. Üsküdar'da oturuyordu ablasıyla. Bitirince mi? Öğretmen olacaktı. Kız niye yakınlık duyduğunu açıklama gereği duymuş olmalıydı. Öyle benziyorsunuz ki dedi. Bizim bir Osep amca var. Ona. Oğlu gibi. Şaşırdım birden. İyi ettin. Benim annem öleli yıllar oldu. İstanbul'u da bilmez. Osep amca da bizim orayı bilmez. Ben de babama hiç benzemedim ama. Güldü. Galatasaray'da indiler. Olayın akışına bırakmıştı kendini. Şurada Pascal var dedi kız. Güzel sosis var orada. Ses çıkarmadan karşıya geçip yürüdü kızın peşi sıra. Tramvayda bilet parasını ödetmemiş kendi vermişti kız. O da bir şeyler yapmak istiyordu. İçi kazınmıştı tatlılarla. Sosisin de adını duymuştu. Neymiş bakalım. Herkes kendi parasını mı verecek? Ve yolundaki bu yerlere girdin mi yabancılardı. Öyle olmadı bu kez. Lucien'in rahatlığı ona da geçmişti sonunda. Küçük tabaklara ikişer parça sosis, yanında jilet gibi çavdar ekmeği, tabağın kıyısına sürülmüş sarı sıvaşık bir şey. Hardalmış. Tez davranıp onun da parasını ödemişti Lucien. Diretecek oldu. Gülüp yürüdü kız. Üstünde durmadı bile. Terziymiş, parası var demek. Kız parası yemeye alıştık. Alaylı anımsadığı şey içine oturdu gene. Şimdi seher girse şuradan. Okulda seher nereden girecek? Neyse birazdan ayrılırız. Kız evine ben de. Ben nereye gideceğim? Sinemaya giderim. Bu da gideceğim dedi. Sosisi dalgın bir çekingenlikle yerken katılır gibi güldürdü kızı. İlk kez gördüğü hardalı bilmeden çok sürmüştü. Genzine vuran bir yangınla gözleri dışarı uğrar gibi oldu. Yaşlar akmaya başladı. Lucien'in de gözleri yaşarmıştı gülmekten. Eşeğin yemediği ot başını ağrıtırmış. Bu sözü de ilk kez duyuyormuş Lucien. Ona da güldü bir süre. Uzun taburelere iliştikleri yüksek masada karşılıklı oturunca yüzünü inceleme olanağı bulmuştu kızın. Hele böyle gülerken göz kıyılarındaki kırışık çizgiler iyice belirgindi. Yaşlıca bu, 30'unda var. Üstünde belki de. Evli olmasın, dul. Cildi güzel, genç gösteriyor. Bir de düzgün burnu. Çenesi gıdığına yakın olmasa daha güzel olurmuş. Başka? Soyup gövdesine bak bari. Mantosu açılınca göğüsleri dolgun dolgun. Gözü takılıyor insanın işte. Sosisler bitince fırlayıp ayran almaya gitti kız. Halil istemedi. Kahvede iki bardak içmişlerdi Basri ile. Basri ile gitseydik bunlar da olmazdı. Ne var? Kötü mü oldu? Kötü ne olacaktı? Seher'e de anlatırım gerekirse. Madame Arus yakın atölyesinde çalışıyormuş Lucy. Bana Lucy derler demişti Halil'in Lucien Hanım demesi üzerine. Atölyede onarım varmış bu hafta. Büyütüyorlarmış. Elindeki işi vermiş bugün. Haftaya, cumaya kadar izinli sayılırmış. İlk kez böyle uzun bir tatil yapıyormuş 3 yıldır. Ufaktan ufağa her şeyini döküverdi kız. Babası İtalyan, annesi Rummuş. Atina'daymış şimdi. Babası çoktan ölmüş. Annesini de az görmüş Lucy. Beyoğlu'nda büyümüş, halasının yanında. Saraya terzilik yapmış bir zamanlar halası. Kızı dinlerken ne bilmediğim yanları var diye düşünüyordu şu İstanbul'un. Levanten diye duyduğu bu kızdı işte. Evli misiniz? Güldü. Sorunun gerçek anlamını algılamış gibi baktı Halil'in gözlerine. Hayır dedi. Evlenmedim, evlenmem. Sonra da aynı rahatlıkla ekledi. Birlikte oldum. Diamendi'yle yaşadık 4 yıl. Duymuşsundur, kumaşçı. Üniversitedeydi o zaman. Sonra? Ayrıldık dedi Lucien. Haronların kızını aldı, zengin oldu. Drahamam yoktu benim. Aşkale'ye yollamışlar onu da. Varlık vergisi var ya. Yakınma yoktu söyleyişinde. Umursamaz biçimde gülümseyerek söyleyivermişti olup bitenleri. Diamendi'den 3 alır gibi biraz da. Kim bilir ne diamendiler görmüşsün sen kızım. Bir diamendinin işi değil bu. Ünüyle övünmek için söyledinse diamendiyi de duymadım hiç. Türkçeniz o kadar güzel ki insan anlamaz. Türk okulunda okudum ben dedi. Lise 2'den ayrıldım. Beyoğlu Lisesi. Bize yakın. Sonra gene ekledi gülerek. Ermeniler arasında bozulacak. Çe canım. Ka sen bunu biliyorsun. Bizim Madame Arus. Asvaz Viga Abris. Zerkarut Talar. Eline sağlık diyor. Lise Cimgat vereyim sana. Süt verecek. Çok severim de sanki.